Ayrım 15.
Sayfa 152. Dededen kalan bir zanaatkarlık var mıydı? Yok. Dedelerimiz geleneksel ziraat işiyle uğraşıyorlarmış. İlk dondurma makinesinden sonra sanayicilik başladı. 1984 yılına kadar da dondurma makinesi yaptık. Sizin yetişme tarzınız nasıldı? Belli zaman kışın dondurma makinesi yaptık. Boş kalan 3 ayımızı da Kuşadası'nda dondurma satarak geçirdik. Çocukluğum dondurma satarak geçti. 8 yaşından itibaren 5 senem pastanede geçti. Pastacılık da yapıyorduk. Bilahare pastacılığı bıraktıktan sonra da dondurma makinacılığına başladık. Dondurma makinesini kendiniz için yaptınız ama başkası için yapma cesaretini nasıl buldunuz? İhtiyaç hasıl oldu. Komşu dondurmacılardan, yakın ilçelerdeki dondurmacı arkadaşlardan bir dondurma makinesi de bize yapar mısınız diye talepler geldi. Biz bunu değerlendirdik. Bu uzun seneler devam etti. İlk adım kuruluş sancılı olur. Sizin de kuruluşta böyle anılarınız var mı? Dondurma makinesi yaptığımız seneler Türkiye'nin yokluk seneleri. Kompresörler yok. Diğer yan ürünler yok, tahsisler yok. Tabii çok zorluklarla geldi. Ta Özal iktidarına kadar. 1983'ten sonra rahatladık. Peki bu yokluklar içinde sözünüzü yerine getiremediğiniz ve tersi olaylar oldu mu? Biz malı tedarik etmedikçe hiçbir zaman mal satmadık. Biz Avrupa'dan malları tedarik ettik, tahsisat almak üzere. Nazilli'de rahat bir gelir imkanı var. Dağından yağ, ovasından bal akan bir memleket. Herkes gibi böyle rahat geçinmek varken niye sıkıntılı bir yolu tercih ettiniz? Dondurma makinalarını Türkiye'de ilk yapan firmalardan biriyiz. Her vilayete dondurma makinesi monte etmeye gittik. İlk olmanın, üretmenin ve monte etmenin verdiği haz bambaşka. Bir yere ilk defa bir dondurma makinesi kuruyorsun. Yüzlerce kişi o makinenin başında dondurmanın çıkışını seyrediyor. Çok güzel bir olay. Biz bunları yaşadık. 1974 yılında ilk defa Almanya'ya dondurma makinesi gönderdik. Daha sonra Avustralya'ya gönderdik. Büyükler tutucu olur. Babanız bu işe girerken büyükleri otur oturduğun yere dememişler mi? Babam atak bir insandı. Babasının sağlığında 2 makine daha yaptı. Hiçbir zaman önü kesilmedi. Peki size ufuk çizecek nasihatleri var mıydı? Her şeyden önce hırsımız yoktu. Malın darlığında üretim yaptık. Elinizde mal olmadan müşteriye mal satmayın diye tembih ederdi. Müşteriye mahcup olmayın derdi. Bize en büyük nasihatı şuydu. Müşteriyi zor durumda bırakmayın. O zamanlar Türkiye sıkıntılar ülkesiydi. İstediğiniz malı bulamazdınız. 1960-70 yıllarından bahsediyorum. Aslında 80'lere kadar da öyleydi. Sanayi üretimi Türkiye'nin gelişmesinin gerisinde kaldı diyebilir miyiz? Talep vardı, mal yetiştiremiyorduk. Arz yoktu. Şimdi istediğiniz malı istediğiniz anda tedarik edebiliyorsunuz. Haliyle Özal'dan sonra her şey bollaştı. Birkaç kere Özal dediniz. Peki Özal'dan sonra vizyonunuz değişti mi? Değişmez olur mu? Bakış açımız inanılmaz şekilde değişti. Mesela biz Özal'dan önce de ihracat yapıyorduk. Ama Özal'dan sonra 52-53 ülkeye ihracat yapmaya başladık. Özal bize bu malları dünyanın her yerine satabileceğimiz inancını verdi. Tahsisleri kaldırdı. Gümrük kapılarını açtı. Sonra kaliteli mal yapma zorunluluğu içine soktu bizleri. Çünkü artık pazara Avrupalı da geliyor. 1974'te ihracata başlamışsınız. İlk beyaz eşya ihracatçısı diyebilir miyiz? Tabii biz beyaz eşya statüsünde değiliz. Endüstriyel sanayi üretimi kabul ediliyoruz. Bu tür ürünlerde ilkiz. Hala da bu tür ürünleri ihraç eden yok. İlk ve birinciyiz. Bu endüstriyel ürün kabul ediliyor. Ama ben o yıllarda beyaz eşyacıların da ihracat yaptıklarını tahmin etmiyorum. Beyaz eşyacılar Türkiye pazarına eşya yetiştiremiyorlardı. Mal yoktu. Eğitiminiz nedir? Ortaokuldan terk. İş sebebiyle mi terk ettiniz? Evet, iş sebebiyle. Babam oku dedi ama ben makine monte etmeden aldığım hazzı hiçbir şeyden almadığım için işe devam ettim. Derslerim iyiydi, 9-10'dan aşağı notum yoktu. Karnelerim hala durur ama işi seviyorum. Hala da seviyor görünüyorsunuz. Kardeşinizin yetişmesi nasıl? O benim küçüğüm. imalatla ilgileniyor. Onunla hep beraber yetiştik. O da ortaokuldan terk. Siz mi kafasını çeldiniz? Yok. Biz yazları dondurma satardık. Öyle ki bir memurun bir senede kazandığı parayı biz 3 günde kazanıyorduk. O zamanlar biz çok güzel paralar kazandık. Kuşadası'nda çok dondurma satıyorduk. Çocuk yaşta Kuşadası'nda nasıl oluyordu? Biz Kuşadası'ndaki ilk dondurmacıydık. O zamanlar yani 1960'lı yıllarda çok turist yoktu. Ama yerli halk vardı. Bizim vatandaşımıza dondurma satıyorduk. İşte böyle bize para kazanmak daha tatlı geldi. Böyle devam ederken 1980'lerde sıçramaya karar mı verdiniz yoksa olaylar mı sizi zorladı? Olaylar bizi zorlamadı ama sık sık yurt dışı fuarlarına katılıyorduk. Ayrıca dondurma makinesini geliştirmek için yurt dışı seyahatlerimiz oluyordu. O zaman derin dondurucuları gördük. Bu derin dondurucuyu niye üretmeyelim dedik. Bizim 1982'lerde derin dondurucu düşüncemiz vardı. 84'te İtalya ve Danimarka'da araştırmalarımız oldu. 86'da anlaşma yaptığımız bir Danimarka firmasıyla üretime başladık. Peki, ürünlerinizi yabancı fuarlarda ne zaman sergilemeye başladınız? İlk defa 1970'lerde sergilemeye başladık. Çok büyük pavyonlarla girmiyorduk. Birkaç senedir Londra'da dünyanın en büyük beyaz eşya fuarı yapılıyor. Bu sene orada 250 metrekare yer tuttuk. Tepkiler nasıl oldu? Aslında bu ürünler Avrupalılar için çok ilginç değil. Bir de artık Türkiye'nin de boş bir ülke olmadığını biliyorlar. Teknolojimiz iyi. İmalatta Avrupa'nın en ileri teknolojisini kullanıyoruz. Hatlarda, test odalarında, Ar-Ge'de çok iyiyiz. Amerika'dan Japonya'ya, Avrupa'nın bütün ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerinden Afrika'ya mal satıyoruz. Uğur'un geldiği nokta itibariyle yeri nedir? Çeşit itibariyle iyi bir noktadayız. Ayrıca Türkiye'deki krizlerden etkilenmiyoruz. Niye krizlerden etkilenmiyorsunuz? Ürün çeşidimiz fazla. Türkiye'de bu ürünleri en iyi yapan firmayız. Kalitemizden taviz vermiyoruz. Hem iç pazarda hem dış pazarda fevkalade müşteri potansiyelimiz var. Sürekli gelişiyorsunuz. Ama Türkiye'nin hızlı gelişme dönemlerinde tekstil, turizm gibi cazip alanlarına girmemişsiniz. Dar bir alanda devam etmenizin sebepleri var mı? Biz bildiğimiz işi yapalım dedik. Bilinçli bir tercihte bulunduk. Bunlar herkesin yapamayacağı işler, mevsimlik işler. İnsanlar rahat para kazandığından bu herkes için cazip bir alan değil. Ama biz bu işi biliyoruz. Rant peşinde koşmak yerine bu ülkenin insanlarına istihdam sağlamak istiyoruz. Görüşümüz budur. Nazilli gibi sanayinin gelişmediği bir alanda bu tesisleri kurmuşsunuz. Bunun verdiği sıkıntılar var mı? Tabii ki. Bu sanayi İstanbul'da olsa bu kadar sıkıntı çekmezdik. O zaman yan sanayinden daha fazla istifade ederdik. Bu işte devam ettiğiniz ama başka alanlarda da gönlünüz kaldı mı? Evet, toplu dondurma denilen Algida, Alaska dondurma türünde gönlümüz kaldı. Danimarka'da tesislerle ilgili bir ön çalışma yaptık. Nasip değilmiş, olmadı. Bundan sonra olabilir mi? Hayır, olmaz. Bundan sonra yaptığımız ürünleri geniş kitlelere, diğer ülkelere ulaştırmak istiyoruz. Bunun için fuarlara giriyoruz. Mesela Belçika'da bizim dik dolap dediğimiz dolapta %60 pazar payına sahip olduk. Bunu kim söylüyor? Bunu bizim Danimarka'da bayimiz var, o söylüyor. Zaten Belçika, İngiltere ve Sri Lanka'ya onun vasıtasıyla satıyoruz. Sri Lanka tam ters istikamette. Buralardan başka oradan sipariş gelirse vermiyoruz. Danimarka bayimiz veriyor. Yatırımları biraz daha kurcalayacağım. Derin dondurucu ile buzdolabı yakın ürünler. Niye beyaz eşyaya girmediniz? Girmedik ama beyaz eşyaya girmeyeceğiz diye bir şey söz konusu değil. Türkiye'nin hızlı gelişme dönemine yetişemedik, ona giremedik. Ama önden kapaklı soğutmaya muhakkak gireceğiz. Belki bunun yanında 2-3 çeşit ev dolabına girme imkanı da buluruz. Zaten sandık tipi derin dondurucular Avrupa'da her evde var. Önden kapaklı derin dondurucuyu tercih etmiyorlar. Yer olarak kapasitesi az. İkincisi elektrik tüketimi fazla. Üçüncüsü bizim dolaplarımız şoklamalı. Önden kapaklı dolaplarda şoklama yok. Derin dondurucu dediğimiz zaman şoklamalı olmalı. ama önden kapaklı dolaba yani buzdolabına gireceğiz. Planlamaya aldık, ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Yabancı bir ortakla mı gireceksiniz? Tek başımıza gireceğiz. Yabancıların ortaklık teklifleri olmuyor mu? İngiltere'de yatırım işleriyle ilgilenen bir banka bizden dokümanlar aldı. Bize bir ortak bulacağını, bir şirket evliliği yaptırabileceğini ifade etti. Biz de dünya çapında biri olsun dedik. Biz bu alandaki şirketlerden hem teknoloji açısından hem çeşit açısından iyi olduğumuzu ifade ettik. Şu anda ismini açıklamıyorlar ama önümüzdeki günlerde herhalde bu çalışmaları değerlendirecekler. Biz de ciddi bir teklif olursa yabancı ortak düşünüyoruz. Bir de biz Amerikalı ortak tercih ediyoruz. Niye Amerikalı diyeceksiniz? Amerika çok geniş bir pazar. Amerikalı ortak olunca Güney Amerika ve Kanada ile daha yakından ilgilenebileceğiz. Alım güçleri yüksek. Fuarda Amerikalı bir müşteri geldi. İlk etapta 25 bin adet derin dondurucu istedi. Fiyatta anlaşamadık. Demek ki Amerika iyi pazar. Şu anda ihracatınız ne kadar? Üretimimizin %30'unu ihraç ediyoruz. Ciddi bir kriz yaşamadığınızı belirttiniz ve sebeplerini de izah ettiniz. Bu herkes için bir model olabilir mi? Olmaz. Bir firma bir üründe çok seri bir üretim yapabilir, fiyatları aşağı çekebilir, o onu tatmin edebilir. Bizim ürünlerimiz her eve, her mağazaya giren bir ürün olmadığından çeşit gamımızı fazlalaştırmak zorundayız. Nazilli'de birkaç tane kamu iktisadi teşekkülü var. Başkaları gelip satın aldı. Siz niye talip olmadınız? Bilmediğimiz bir işe girmeyelim dedik. Ama tekstile girdiniz. Evet, burada işine girdik. Arkadaşların tavsiyesiyle girdik. Bu iş bizi maddi açıdan fevkalade zorlayan bir tesis de değildi. Küçük olarak başladık. Türkiye'de komşun ne yapıyorsa sen de onu yap anlayışı var. Sizin bu çevrede bu girişimleriniz başkalarını da sanayiye teşvik etti mi? Teşvik etmedi. Bu yörenin insanı parasını faize koyan kimselerdir. Rahatına alışkın insanlar. Benim gibi sabahleyin 7'de gelip evine gece 10'da dönmez. Aklının ucundan bile geçmez. Benim çalışma düzenim bu. Akşam en erken eve gidişim 9-10. Evde artık alıştı. Hayat tarzım bu. Çocuklarınız geleceğe nasıl hazırlanıyorlar? Amerika'da üniversiteye gittiler. Hem okuyorlar hem de çalışıyorlar. Masterlarını da öyle devam ediyorlar. Burada sistem oturunca başka bir alana girmeyi düşünür müsünüz? Zaman ne gösterir bilinmez ama mutlaka vardır. Mesela klima düşünüyoruz. Zaten şimdi soba yapıyoruz. Şu anda bir ön yargımız yok. Bir de 8-10 senedir cazip gelen bir düşünce vardı. Şimdi onu yapıyoruz. Yumurta ve ambalaj palet viyolleri. Bunun ihracatı çok açık. Burada hem yumurta viyoli yapılıyor hem de ambalaj sanayinde kullanılıyor. Bunların esas yaptığımız işin yanında önemli bir büyüklüğü yok. Ama klima derseniz önemli bir tesis gerekiyor. Terra çağı. İlla bilgisayar. Gemiye limandayken bin rotanı çiz. Bilgiyi kullan, hesabını bil. Ya yazılım ya donanım. Her şey net üzerinde. Lidere tutun. Reeli unutma, sanalı ihmal etme. Leapfrogging. Kelimelerin zenginliği düşüncenin enginliğine işarettir. Burada kavramlar üzerinde sık sık durmamız bundan. Bu sefer ümitli bir mesaj vermek istiyorum. Leapfrogging en öne atlamak anlamına geliyor. Bunu ekonomide kullandığımızda bir kavramla karşılaşıyoruz. Yarışa istedikleri noktadan başlayanlar en öne atlayarak en ileri noktadan yarışa girebilirler. Türkiye gibi geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeler için sımsıkı sarılacak bir sistem de olabilir. Yeni ekonomi ile en öne atlamak mümkün. Bunun için 3 önemli yapı değişimi gerekiyor. Finans reformu, telekom reformu ve ulaşım altyapısı reformu. Reformlar konusunda zaten niyet var. Geriye kaldı en ileriye sıçramak. Bu bağlamda bölüm başına verdiğim Terra kavramına bir paragraf açmak istiyorum. Terra bir birim ölçüsü. Bilgisayardaki en küçük birim ölçüsü byte ile tanımlanıyor. Ardından binler katları alınarak kilobyte, megabyte, gigabyte diye devam ediyor. Gigabyte'dan sonra gelen ölçü terabyte. Bu bilgisayar aslını tanımlamak için kullanılan bir ölçüt. Buna göre insanlık tarihindeki bütün bilgilerin toplamı ancak 1 terabayta ediyor. Finans, telekom ve ulaşım altyapısındaki reformları oluşturacak şey internet ortamında bu kadar bilginin saniyede aktarılmış olmasıdır. Bilginin ömrünü kısaltmanın yanı sıra boyutunu 6 ayda bir katlamasının, insanlığın kaynaşmasının ve katılımcılığı artırmasının öte yeni tanımların da gereği olacak. Bu yüzden tera çağı tanımı yerinde bir kavram olarak algılanabilir. İlla bilgisayar. Kompüt. Tarih 12 Nisan 1960. Ben doğalı daha 2 ay olmuştu. Belki de bu yazıyı okuyanların çoğu doğmamıştı. İlk anda çoğu kimseyi ilgilendirmeyen bir tarih düşümü sanabilirsiniz. Öyle değil. Bana göre bu kompüt teriminin Türkiye'de bilişimin gün dönümü diyebileceğimiz bir özelliği var. Bilişim 2000 etkinliklerinde ömür boyu hizmet ödülü verilen biri var ki çoğu medya kuruluşu onu atlamıştı. Kaya Kılan diye biri ödüle layık görüldü. Halen Çankaya Üniversitesi'nde ders veren Kılan'ın bilgisayarla bilişimle karşılaşmasının ilginç bir hikayesi var. Kılan'ın ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren günün hikayesi. Kaya Kılan 1934 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünü 1959 yılında bitirdi. İngiltere'de London College'de, Almanya Münih Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri dalında çalışmalar yaptı. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden istatistik dalında bilim uzmanlığı diploması aldı ve çalışma hayatına başladı. Üniversiteyi bitirince arayış içinde olan genç Kaya, arkadaşıyla Ankara'da karayollarına girer. Arkadaşı içeride işini hallederken Kaya'nın yanına bir Amerikalı gelir. Birkaç soru sorar. Kaya Kılan'ın matematik mezunu olduğunu öğrenince ona iş teklif eder. Geleceğin mesleği bilgisayar programcılığından bahseder. Bilgisayarların çalışma esası yazılıma dayanır. Program dediğimiz budur. Bilgisayarcı olmak ister misin? O güne kadar kompütür sözcüğünü duymamış olan Kaya kendisinden mühlet ister. Önce mezun olduğu üniversitedeki hocalarına gider, konuyu ve teklifi aktarır, görüşlerini sorar. Bu iyi bir iş midir? Bu arada Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun ilk bilgisayarının 1960 yılında karayollarına getirildiğini belirtelim. Profesörler karayollarının lise mezunu matematikçilere ihtiyacı olduğunu, muhtemelen de bu iş için adam aradıklarını ve oraya girmemesini tavsiye ederler. Kaya'nın içine kurt düşer ve araştırmalarına devam eder. Makine mühendisliği fakültesine gider. Oradakilerden olumsuz cevaplar alır. Bunun geleceği olmadığı konusunda kararlı sözlerle karşılaşır. Kaya'nın bir sonraki durağı Amerikan Kütüphanesi olur. Kütüphanede C harfini açar ve kompütür sözcüğünü arar. Kelimeler komputta kalır. Kompütür yoktur. Buna rağmen tercihini yapar. 10 yıl programcılık dilini öğrenir. Bir 10 yıl sistemi kurmaya çalışır. 10 yılda öğrencilere bilgisayar programcılığını anlatır. Anlaşılmaya 90'lı yıllarda başlar. İşte Türkiye'nin ilk bilgisayarcısının mesleğe nasıl başladığının hikayesi böyle. Biz iyi miyiz? Dell, dünyanın en hızlı büyüyen şirketler arasında yer alıyor. Yine dünyanın en ucuz bilgisayarlarını satmasıyla da ünlü. Kendine has pazarlama yöntemi geliştirmiş. Hiçbir yerde donanım üreten bir tesisi yok. Orijinal olan tek şeyleri Dell markası. Bilgisayarlarını medya ve internetle pazarlıyor. Amerika'da bilgisayar satışlarında birinci sırada. Bilgisayar donanımcılarının stratejilerini Dell'e göre ayarladıkları söyleniyor. Anlatmak istediğim farklı. Dell 1997 yılında Texas'ta bir toplantı düzenliyor. Dünyanın önde gelen 120 yöneticisi toplantıda yer alıyor. Konuşmacı Singapurlu yönetim stratejisi Profesör Doktor Wee Chow Ho. Ho, üst düzey yöneticilere eğitim veren biri. Yaklaşımlarını Çinli düşünür Sun Tzu'nun felsefesi üzerine kurmuş. Sun Tzu, ülkemizde Savaş ve Yönetim kitabıyla ünlendi. Ho, bu kitabında yönetim üzerine yeni bir yaklaşım sergilerken Sun Tzu anlatıyor. Esasında santuzu bir asker fakat uygulamalarını kitaplaştırmış ve binlerce yıl öncesinden günümüze mesajlar göndermiş. Tuzu'nun ele aldığı prensipler içinde sadece Çin kültürünü değil Doğu kültürünün izlerini ve yaklaşımlarını da bulmak mümkün. Ho, Teksas'taki Dell toplantısında işte bu felsefeyi anlatıyor ve günümüzde savaş tekniklerinin endüstriyel alanda nasıl kullanıldığını söylüyor. Toplantıda Dell'in başkanı Mitchell Dell çıkıp iki soru soruyor. Yardımcılarının, çalışanlarının ve misafirlerinin önünde bir nevi itirafta bulunuyor. Biz gerçekten o kadar iyi miyiz? Yoksa diğerleri hata mı yaptı? Diğerleri derken IBM, HP veya Compaq'dan bahsediyor. Cevabını da yine kendisi veriyor. Evet, biz onların hatalarından yararlandık. Rakiplerimizin aklı karıştığında biz pazar payımızı artırdık. Rakiplerin hatasından yararlanmak Sun Tzu felsefesiyle yakından ilgili. Yeri gelmişken Sun Tzu'nun temel stratejileriyle ilgili bir iki nokta daha aktarayım. 1. Ordunun başı kaçaklarla, emirlere itaatsizlikle çöküntü, yıkım, düzensizlik ve bozgunlarla dertte olabilir. Bu altı musibetin doğal nedenlerle ilgisi yoktur. Hepsi de generalin hatalarından kaynaklanır. 2. Kesin olarak avantajlı olmadığınız zaman hareket etmeyin. 3. Çok sık ödüllendirmek fikirlerin önemini yitirdiğini gösterir. Çok sık cezalandırmak ise büyük bir sıkıntı olduğunu. Dell'in başkanının sorduğu ikinci soruya gelince biz Asya'da ne yapmalıyız? Ho bu soruya Doğu mistizminin eğitim tarzıyla yaklaşıyor. O biliyor ki iyi bir filozof iyi soru sorulduğunda cevaplamaz, soru sorar. Çekirdek yeteneğiniz nedir? Dell yetkilileri buna biz direkt satış yaparız, bayileri atlarız diye cevap veriyorlar. Yani varsayımlara dayalı bir pazar anlayışına göre yapılanmış. Olgun pazar, zeki, kredi kartı ve internet kullanan tüketiciler. Ho burada şaşırtıcı bir cevap veriyor. Sizin çekirdek yeteneğiniz sizin lanetiniz olacak. Çin'de kredi kartı yok, interneti bilmiyorlar, satın alma gücü yüksek değil. Dell sorunu anlıyor. 1998 yılında stratejilerini değiştiriyor ve Çin'de distribütörlerini ve full servislerini açıyor. İdealleriniz varsa, genç olabilirsiniz, imkanlarınız sınırlı olabilir. Yine de idealler hepsine galebe çalacaktır. Ömür cetvellerine bakınca sonra doğan şirketler öndekileri daima zorlamıştır. Artık yenilik, geliştirme, vizyon ve strateji şirketlerin en büyük kaynakları haline geldi. Amerikalı strateji uzmanı Gary Hamel, ideallerin sermayeden önemli olduğunu söylüyor. Haksız da değil. Dünya bunun örnekleriyle dolu. Türkiye'de de benzeri gelişmeleri görüyoruz. Escort'un kurucusu İbrahim Özer bunlardan biri. 25 yaşında kurduğu Özer Elektronik, Türkiye'nin bilgisayarlaşma sürecinde uzun süre lider oldu. Kısaca geçmişine baktığımızda şunları görüyoruz. Üniversite sonrası ortak olduğu Bilgi Elektronik'te iş hayatına başlıyor. Bilişim sektörü onu çok etkilemişti. 1991'de Özer Elektroniği kurdu. 1994 yılında Escort Computer AŞ adı altında çalışmaya başladı. Hemen ertesi yıl bilgisayar pazarında lider oldu. Ardından sektörde önemli işler yapmış olan EscortNet, Escort Multimedia, Escort Enerji, Escort Tech şirketlerini kurdu. 1998 yılında Genç Girişimci Ödülünü aldı. İbrahim Özer mesleğe ilk başladığında şirket adı olarak kullandığı arabasının modelini seçti. Ford Escort'u ona bir ufuk verdi. Şimdi Porsche kullanıyor. Onu anlatmak için bu tanım bir şey anlatıyor umarım. Ama yeterli değil. O yüzden tanıma ve düşünme ufkunu sorularla açmakta fayda var. Genç girişimci ödülünü almış biri olarak girişim konusundaki görüşlerinizi sorabilir miyiz? İşin temelinde biraz cesaret, biraz fırsatları değerlendirmek bulunuyor. Girişimciliğin altında birçok faktör var. Girişimcilik Türkiye'de pek fazla destek görmüyor. Halbuki girişimcilik ortamı ideal. Çok genç bir nüfus var. İnsanımızda birkaç yüzyıldır yaşanan eziklik ve hırs da var. Ama onun dışındaki şartlar oluşmuş değil. Girişimciliği destekleyen şartlar oluşmuş değil. Ne gibi şartlar gerekiyor? Sıfırdan bir işe başlayan bir insan düşünün. Kafasında bir fikir var. Bu işi yapabileceğine inanmış. Bu insanın önünde o kadar engel var ki, birincisi sermaye engeli. Türkiye'de girişimciliği destekleyen bir sermaye yapısı kurumları yok. Üstüne üstlük sermaye sıkıntısı var. Devletin çıkartmış olduğu engeller var. Şirketin kuruluş aşamasında, yapısında, vergisinde vesaire. Türkiye'de işe başlayan girişimci, Amerika'da işe başlayan girişimcinin %10'u kadar imkanlara sahip değil. O şartlarda işe başlıyor. Buna rağmen Türkiye'deki durum pek de fena değil. Fırsatlardan bahsettiniz. O fırsatlar hala varlığını koruyor mu? Fırsat her zaman vardır. Bu kadar hızlı değişen dünyada fırsatları giderek artacak, fırsatlar daha ziyade oturmuş sanayilerden çok ileri teknoloji alanında kendini gösteriyor. Türkiye'de ileri teknoloji olmadığı için gelişmiş ülkelere göre bu fırsatlar az. Ayrıca Türkiye'deki sanayi yapısı biraz tekelci. Her şey belli grupların elinde. Fırsatlar her zaman var, her dönemde var oldu. Bu da bir gerçek. Ama Türkiye'de her şeyde olduğu gibi bu alanda da negatif durumdayız.